Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Ender Yıldız. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız yeni programımızla karşınızdayız. Bilgisayar dünyasını yakından takip edeceğimiz bu programda klasik formatımızın biraz daha dışına çıkarıp daha interaktif ve daha eğlenceli bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Tabii ki sizlerin değerli yorumları da çok önemli. Lütfen görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu kısa açılış konuşmasının ardından Donanım Haber'in ilk bölümü ekranlarınızda. Bu haftaki haberlerimize ilk olarak Zalman'la başlıyoruz Erdi. Zalman bizim yıllardır tanıdığımız bir firma. Türkiye'de de çok ürünlerini gördük. Evet. Özellikle güç kaynakları, soğutucular derken o 2000'li senelerin başlarında hız aşıtmanın böyle bir çağ olduğu dönemde çok aktif olarak kullanıldı. Şimdiki haberimiz biraz üzücü bir haber. Maalesef iflasın eşiğine gelmiş durumdalar. Haberin detaylarına baktığımızda aslında bu sıkıntının Zalman'dan daha çok Zalman'ın görev yaptığı ana firmadan dolayı kaynaklandığı görülüyor. Bazı borçlarını ödeyememişler ve bu durum Zalman'ı da etkilemiş. Ne düşünüyorsunuz Zalman'ın piyasadan ufak ufak
çıkması hakkında? Aslında şunu söylemek gerekiyor. Zalman'ın durumu çok ironik bir durum. Çünkü bir taraftan bakıldığı zaman Zalman gibi firmaların iş yaptığı alan her geçen gün küçülüyor. Evet. Çünkü artık işlemciye iki tıkla 1000 MHz'e varan oranda hızlaşma yapabilmek mümkün. Çünkü son derece serin çalışıyorlar, az enerji tüketiyorlar. Diğer taraftan bakıldığı zaman işte gerek oyun konsolların popülerliği olsun, gerekse de bu mini ATX sistemlerin yaygınlaşması olsun, zaten kasa modifikasyonu, özelleştirilmiş tasarımlar gibi niş alanları zaten daha da küçültür bir hale geldi. Dolayısıyla Zalman gibi firmalar, ki bunun içerisinde Zalman'dan Thermal Take'ine kadar pek çok firmayı da aslında dahil edebiliriz, küçülen pazarda büyümeye çalışıyorlardı. Bu onlar için zaten zorluk yaratan bir unsurdu. Ama Zalman'ın durumunu ironik yapan kısımsa az önce senin bahsettiğin gibi, yani birkaç sene önce Zalman'ın %60 hissesini akıllı süpürge yapan biri yine Koreli şirket satın alıyor. Ancak o şirket de tam Türk usulü ne kadar hile, hurda, sahte fatura, vergi kaçırma varsa bunların hepsini yaparken açıkladıkları bilançolarla gerçek pek örtüşmeyince ister istemez artık bankalardan aldıkları krediyi ödeyemez hale gelmişler. Bundan ötürü de Zalman kendisi için bir iflas koruma programının başlatılmasını istemiş. Umarım bir şekilde bu işin içerisine sıyrılırlar. Çünkü biz Zalman'ı daha çok soğutucu ve kasa gibi bileşenleriyle bilsek de belki hatırlayanlar olacaktır. Zalman 3 boyutlu monitörler konusunda da sektörde ilk çalışma yapan firmalardan bir tanesidir aslında bakılırsa. Sevdiğimiz bir firmaydı. Özellikle bakır yoğun o yuvarlak dairesel CNP seri soğutucuları zaten pek çoğumuz kullandık ya da kullanmak istedik.
Sıvı soğutmada hatırlar mısın? Resonator serisi vardı, mavi böyle.
Yanardınar ışıklı.
Bir radyatör gibiydi ama daha yuvarlak sinir. Yani Mac Pro'nun radyatör gibi olanını düşün. Aynen, çok aynen. Enteresan bir tasarım vardı. Gerçekten güzel ürünleri vardı. Güç kaynakları başarılı. Özellikle bizim ülkemizde çok kullanılmıştı. O dandik güç kaynağından kaliteli güç kaynağı geçiş sürecinde Zalman hep böyle bilinen, tavsiye edilen bir marka olmuştu. Üzücük.
Bu da şunu da söyleyeyim. Hani hep ben o kısımda yani yanılıyordum. Daha sonra tabii insan öğrenince bir yerden sonra şaşırmıyorsun aslında ama diğer pek çok üreticinin aksine Zalman mesela bir Çin ya da Tayvan menşeli bir firma değil. Koreli bir firma. Hani Koreli bir firmanın bu alanda uzmanlaşmış olması, bu derece popüler ürünler sunması da ilginç. Çünkü zaman zaman konuştuğumuz zaman insanlar hep diyorlar ki kesin Tayvanlıdır, işte Thermal Take rakibidir ya da benzeri şekilde, ama Koreli bir firma.
Buradan ikinci haberimize geçelim. Ekran kartı tarafına geçiyoruz. Ekran kartı camiasında biliyorsun şu anda Nvidia biraz daha ön planda. Çünkü yeni kartlarını çıkardığı GTX 970 ve 980'i.
Burada çok da güzel kartlar.
Hakikaten güzel kartlar. 970 incelemesini sizlerle paylaştık. Şimdiki haberimiz bu kartların yeni versiyonlarıyla ilgili, hem AMD'deki 290X'in hem de Nvidia tarafındaki 980'in 8 GB'lık versiyonları geliyor. Şimdi kullanıcılar biraz şaşıracak. 2 GB'lık kartları hala birçok insan kullanıyor. Biz de bir
sene kadar kullanıyoruz. Onboard ekran kartı, dahili grafikli işlemci kullanan da çok sayıda insan var.
Aynen öyle. Bir anda o Full HD 4K, 2K çözünürlük derken o 2 GB'lık belleği bir anda yiyiverdik. Ve 4 GB bile artık bugün minimum diye konuşulan bir değer olmaya başladı. 8 GB'lar karşımızda. Tabii bunun en büyük sebebi bence konsolların şu anda artık 8 GB bellekle gelmesi. Tamam, onlar da belki kendi işlerinde belleğin bir kısmını işletim sistemi ve diğer arkada çalışan uygulamalar için ayırıyorlar ama hala belleğin büyük bir bölümü ekran kartının kullanımına açık durumda. Bu tabii bu durumda oyun geliştiriciler de ister istemez o alandan fazlaca faydalanıyorlar ve oradan port edilen oyunlarında çok fazla bellek miktarı istediğini biliyoruz. Bunların arasında çok güzel örnekler var. Mesela geçtiğimiz ayın başında çıkan Shadow of Mordor oyunu, Yüzüklerin Efendisi'nin oyunu en yüksek tekstür yani doku ayarlarında 6 GB'lık ekran kartı belleği istiyordu ki 6 GB'lık kart.
Call of Duty Advanced Warfare'de yine yüksek bellek konusunda.
Çok enteresan bir oyun. Hani 1080p'de bile artık düşük çözünürlükte bile belleği yavaş yavaş tüketiyor, kullanıyor ve sonuna kadar dayandırıyor. Yani Titan'ı da taksanız 6 GB belleğini kullandırıyorsunuz. 2 GB bellekli kart taksanız yine 6 o 2 GB'ı kullanıyor.
Aslında konsolla ilgili yaklaşım şöyle biraz da bu tarafı ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsun artık konsollar, modern konsollar zaten PC mimarisi kullanıyorlar. Hepsinde x86 tabanlı bir işlemci var. Dolayısıyla oyunlar çok hızlı bir şekilde konsoldan PC dünyasına geçiş yapıyor. Hal böyle olunca da ve konsollarda herhangi bir ortalama ekran kartına göre ya da kıyasla daha fazla bellek grafik tarafında kullanılabildiği için o oyunu o doku ayarlarıyla, o yüksek görüntü kalitesiyle PC dünyasına port etmek belli başlı donanımsal kriterleri de artırıyor ister istemez. Çünkü hala PC dünyasında makine seviyesinde programlama yok. Verimlilik keza yine düşük. Dolayısıyla zaten var olanı bir tarafa geçirmek için bile var olana daha yüksek donanımı bir kere koyman ya da kullanman gerekiyor. Diğer taraftan şimdi 4K akımı da biliyorsun. Üst seviye ekran kartlarında hem AMD'den hem de Nvidia'nın sunumlarına baktığımızda bir 4K vurgusu var. 290X ya da 295X2 ile 980 için örneğin 4K'da 30 kare saniye ya da 40 kare saniye civarında oyun oynayabileceksin diyor. Çözünürlük artınca ne oluyor? İster istemez grafik belleğini VRAM olan iki açıda artıyor. Benim şöyle bir duyumum var. AMD tarafında biliyorsun zaten 8 GB DDR5 belleğe sahip kartları işte Sapphire, XFX, PowerCore gibi firmalar vardı, duyurmaya başladılar. Yaygınlaşmaya da başladı. Nvidia tarafında 980 öyle bir versiyon hazırlandı ancak Nvidia şu anda 970 ve 980'de ağırlıklı olarak Samsung çiplerini kullanıyor ama o tarafta bir darboğaz olduğu için Nvidia'nın bu işe hemen reaksiyon gösteremeyeceği ve 2015 içerisinde, 2015'in başları gibi 8 GB'lı kartları yaygın olarak görebileceğimiz söyleniyor. Şöyle de bir durum var tabii kıyaslama yapmak gerekirse. 980 ve 970 biliyorsun 256 bit bellek veriyor yoluna sahip. AMD tarafına geçtiğimiz zaman 290X 512 bit bir bellek yoluna sahip aslında. İster istemez hani tabii ki mimari içerisindeki farklar bu durumu değiştirecektir ama AMD'nin o yüksek bellek kapasitesine verebildiği, kullanım için sunabildiği alan da daha fazla açıkçası. Bekleyip görmek gerekiyor ama umarım maliyetler
çok hani, fazla şişmez.
Çok fazla şişmez çünkü çok da biz mantıklı bir iş olmaz bu.
8 GB örneği nerede gördük? 880 Mobile'da gördük ve fiyat da anlamsız derecede yüksekti. Aynen. O ekran kartta acaba kaç oyunda o belleği doğru düzgün kullanabilecek? Yarısını hani ortalamada yarısını kullanacak mı? O da ayrı bir şüphe açıkçası.
Tabii bu kartlar şöyle bir güzellik sağlayacak. İnsanlar yüksek bellek kapasitesine erişmek için SLI ya da Crossfire sistemler kurmaya çalışıyorlar. Yani Titan gibi 6 GB belleğe sahip özel kartları bir tarafa bırakıyorum. Ve Crossfire'ın doğası gereği de hepsini kombine edip de kullanabilmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla bu pazarda bir müşteri var zaten bakıldığı zaman ama dediğim gibi var olan kart 400 dolarken 8 GB bellek koyduk diye fiyat birden 500-550 dolara ya da 600 dolara çıkarsa o da çok mantıklı olmaz.
Aynen öyle. 8 GB inşallah gelir ekran kartlarına daha hızlı bir şekilde minimum seviyelerde de belki görebiliriz birkaç sene içerisinde ama maliyetlere çok fazla yansımaması dileğimiz. Buradan istersen HP'ye geçelim. HP son zamanlarda pek fazla
çok değişik şeyler yapıyor aslında. Şimdi yeni yeni duyurdukları bazı sistemler var. 3 boyutlu tarayıcıya sahip yeni bilgisayar da duyurdular. Hani çok CS'lerdi. Bambaşka yeni ürünlerle geliyorlar.
Bozacaklarmış gibi gözüküyor. Oyun tarafı HP'nin güzel bir oyun dizüstü bilgisayarla karşımızda HP Omen. Teknik özellikler açısından çok çok öyle üst seviye bir bilgisayar değil ama zaten hedeflenen taşınabilirlik, mobiliteyle kabul edilebilir bir performansı bir arada sunmak. Ne düşünüyorsun cihazın tasarım hakkında?
Ya cihazın tasarımı söyleyeceğim de şöyle bir durum var. Hani biliyorsun Voodoo PC HP almış, Alienware'de Dell almış. Dell Alienware'le aldı başını gitti. Ama Voodoo PC
HP'nin batırdığı markalardan bir tane daha oldu maalesef.
Söndü gitti açıkçası. Şimdi tekrar o genleri hareket ettirmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi Omen'e bakıldığı zaman ben tasarım olarak cihazı çok beğendim. Yani 19.8 ya da 19.7 mm gibi bir kalınlığa sahip. Tam olarak Ultrabook standartlarını özellikle birinci nesil Ultrabook'ları yakalayan bir bilgisayar. Yine 2.1-2.2 kilogram civarında da bir ağırlığı var. Yani son derece ince ve bir o kadar da hafif bir kasa yapmışlar. Ama bunu yaparken ne yapmışlar mesela? Tüm I.O. dediğimiz giriş çıkış ünitelerini cihazın arka kısmına doldurmuşlar. Bu zaman zaman kullanım zorluğu yaratabilir çünkü...
Tabii sürekli cihazına bir USB takacaksın. Arkasına ulaşmak öyle. Var, yan tarafına ulaşıp buradan tek diye takmak var.
Bir de hani ince bilgisayar olsun diye örneğin bu bilgisayarın üzerinde bir ethernet portu yok. Şimdi oyun dediğimiz zaman, oyuncu dediğimiz zaman ister istemez herkes interneti kablo üzerinden sağlamaya çalışıyor. Çünkü wireless internetin verimlilik kayıplarını zaten sen de ben de biliyoruz. LoL gibi oyunlar oynadığın zaman da istiyorsun ki maksimum internet band genişliğini kullanabileyim. Bunun için de içerisine adaptör koymuşlar. Açıkçası ben adaptör kullanımını çok pratik bulmuyorum. Yani gittiğim yerde ethernet'e bağlanmak için yanımda bir adaptör taşımak bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
hiç
ama.
Hiç pratik değil. Bir de kayboluyor diyor, bozuluyor. Şu çok kullanışlı değil.
Sonra yani, bilebiliyorsun Apple'ın orada bize dayattığı bir zorlama var. Böyle adaptörleri orijinalini almak istediğin zaman 30-40 dolar gibi paralar ödemek zorunda yazık kalabiliyorsun. Yani. Donanıma gelecek olursak ya şimdi donanım tarafında ya çok ince bir kasa çok ince bir kasaya sahip olduğu için ister istemez termal limitlemeleri takılan bir kasaya sahibiz burada. Gerçi bakıldığında şimdi Razer tarafında da biliyorsun Blade 14 var. Tamam kasası belki biraz daha kalın, belki biraz daha kalın ve ağır olmasına rağmen 870 gibi ekran kartını bu kasanın içerisine koymayı başardılar. Şimdi HP'ye bakıldığı zaman ise 860 Mobile var. 640 paralel işlem birimine sahip bir GPU olduğunu görüyoruz. Yani Full HD'de pek çok oyunu orta kalite ayarlarında
oynatacak. Üst Maxwell tabanlı onun.
Aynen. Belirtin. Güzel bir GPU aslında bakıldığı zaman. Güzel derken yani mobil sistemler için kabul edilebilir yani performans sunar. Ya full HD GPU son diyebiliriz ama şöyle bir şey var. Yeni oyunlar çıktıkça az önce ne dedik? Doku kalitesi artıyor oyunların. 8 GB bellekli ekran kartları geliyor. Bu GPU ister istemez belli bir yerden sonra yetersiz gelmeye başlayacaktır. Ya kullanıcılar çözünürlükten ya da kalite ayarlarından taviz vermek zorunda kalacaklar. Bir de ben şeyi göremedim örneğin. Tamam bilgisayar Full HD ekrana sahip GPU belki onun için yeterli olur ama baktığım spesifikasyonlarda örneğin bu bilgisayarda Nvidia'nın Optimus teknolojisi var mı yok mu? O belli değil yani açıklamamışlar onu.
Şu olmaması an... için bir sebep yok aslında. Bence marketing yani pazarlamayla ilgili o veriler...
Umarım öyledir. Eksik. Yoksa diğer türlü full yani her aşamada GPU çalışıyor olacak. Evet. Yani işlemcinin içerisindeki
daha az enerji tüketen
grafik birimini görmezden gelmiş olacağız. Koymadılarsa neden koymadılar? Bu da pazarlama hatası aslında. Onun yani, spesifikasyonu yazan adamın bir kulağını çekmek gerekiyor.
Hakikaten açıkçası. Öyle. Eğer gerçi bu özellik yoksa zaten HP'nin orada bir durup tekrar düşünmesi
lazım. Zaman biliyorsun koymayanlar oluyor.
Evet, koymayanlar oluyor. O da ciddi pil ömrüne sıkıntı yaratıyor. Biliyorsun Nvidia zaten artık dizüstü bilgisayarlarda fişe bağlı değilken bile oyun oynamanın peşinde. Aynen. İşte battery boost gibi teknolojilerle.
Gerçi o hala bir yerlere yani bir, ya. Bir yerlere geldiler bir ama 980-970 mobile takıp da
hani prizsiz. Saat tercih tabii prize bağlı.
Çünkü öyle GPU'lar zaten prizsiz çalıştığında maksimum performansı genelde vermiyorlar. Yapmıyor. Ben bir de klavye tasarımına bayıldım. Şimdi zaten ışıklı yanar döner bir şey yapmışlar ama oyuncuların en çok kullandığı WASD dediğimiz WASD tuşlarını diğer tüm tuşlardan bağımsız olarak farklı renkte arka aydınlatmayla kullanabiliyorsun. Güzel düşünülmüş, ince düşünülmüş bir detay. 1500-1600 dolar gibi bir fiyatlandırması var. Şimdi hani fiyat konusu ayrı bir tartışma. Evet,
depolama ve ekran kartı belleğini daha fazla isterseniz 1-200 dolar falan civarında daha fazla ben, ödeyebiliyorsunuz.
Ben orada Alienware'in yeni M13X'ini çok beğendim açıkçası. Onu sana söyleyeyim açıkçası. Hani tamam kasası da belki biraz daha kalın, belki biraz daha ağır ama Alienware'in uzaylı tasarımı. Yanında ona biliyorsun grafik amplifikatör diye bir kutu yaptılar. Hı-hı. İçerisinde ya 980 GTX'e şey kadar ekran kartını koyup özel bir port üzerinden ki Alienware orada bir uyanıklık yapmış. Herkesin kullanabileceği bir standart yerine PCI Express ve USB'yi kombin edip
birleştirmiş.
Farklı bir arayüz yapmışlar. İnce ve ultrabook ayarında isteyenler böyle bilgisayarlar alabilir. Kalın isteyenler MSI, Asus ya da Alienware'in daha halice, daha gaming olan bilgisayarlarıyla ilerleyebilirler bence.
Evet, HP Omen'i geride bıraktık herhalde. Buradan son haberimize geçelim. Lianli'nin çift PC kasası. Hemen modelini de söyleyelim. PC D666.
Ya Lianli deyince benim hep Bruce Lee geliyor nedense bilmiyorum ama şöyle bir gerçek var. Bruce Lee hakikaten ne kadar kaliteli bir kendi işinde adamsa Lianli de o derece kaliteli bir PC çevre birimleri üreten firmalarından bir tanesi. Zaman zaman çok değişik böyle tren tarzı biliyorsun böyle değişik.
Çok enteresan kasaları
hani formları var.
Bilgisayar kasasını masanın içerisine gömen de bir firma. Onun da haberini zamanında yapmıştık. Bildiğiniz çalışma masasını kaldırıyorsunuz. İçerisinde işte bilgisayar bileşenleriniz var. Üstüne de monitör.
Nedense Türkiye'de pek göremedik. Yani çok böyle yaygınlaşan bir
biraz niş ürünler herhalde. Zaten prototip ve az üretilen ürünü oldukları için bunlar çok şey yapmıyorlar.
Muhtemelen öyle.
Ülkemize de göndermeyi düşünmüyorlar. Zaten pahalı olacağından talep de olmayacaktır büyük ihtimalle. Şimdiki burada haberimize konuk olan kasa enteresan bir yapıya sahip. Bayağı tipine gördüğünüzde hallice, iri tombul bir kasa olduğunu görüyorsunuz. Arkasına bir bakıyorsunuz. Aslında bu 2 adet kasa.
Vallahi değişik bir konsept yapmışlar. Şimdi hem şöyle bir durum aslında bakmak lazım. Bu yine çok özel bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir kasa bana kalırsa. Yani iki tane sistem kuracaksınız eğer ki bunlardan bir tanesi EATX dediğimiz Extended ATX. Yani
en hallice iş istasyonu kurulacak bir.
Aynen öyle. Yani bir kasada bir tarafta işinizle ilgili profesyonel sistemi, diğer tarafta ise evinizdeki eğlenceyle ilgili az enerji tüketen, az gürültü yapan bir sistemi de tek bir kasa içerisinde toplayıp harmanlayabilmek mümkün. Yine Lianli'den olmasa bile dönem dönem bazı firmalar şöyle bir konsept yapmışlardı. Bilmiyorum belki hatırlarsın. Yine böyle büyük bir kasa, bir tarafında PC'yi kuruyordun, diğer tarafında Xbox'ı takıyordun örneğin. Böyle değişik çalışmalar, modifikasyon örnekleri vardı. Ya bana kalırsa son kullanıcıların eve alacağı cihazlardan ziyade şirketlere hitap eden, daha böyle server havası taşıyan bir kasa olmuş. Çünkü çok büyük, çok iri. Yani iki tarafı da doldurmak gerekecek bir yerden sonra. Bir tarafını boş bırakırsanız zaten
bir anlamı yok.
Bir anlamı olmayacak açıkçası. Ama yine Lianli kalitesini konuşturmuş o ince işçilik, yüksek malzeme kalitesi gibi detaylar, görseller, fotoğraflardan bile kendisini belli ediyor.
Aynen öyle. Benim belki aklıma yatan bir şey olmadı burada. Eğer güç kaynağı gibi bazı bileşenleri iki sistem arasında kullanabiliyor olsaydınız daha keyifli olurmuş. Özel bir baskı devresi üzerinden.
Arka tarafı itibariyle o biraz onu düşünmemişler gibi görünüyor.
Evet yani bildiğiniz iki tane kasayı yan yana birleştirmişler. Bir taraf daha geniş, bir taraf daha ufak. İşte küçük olan tarafa oyun veya senin de bahsettiğin gibi daha genel amaçlı sistemler için düşünülmüş. Diğer tarafta iş istasyonuna kadar Allah ne verdiyse dolduruyorsunuz.
Ama baksana nereden nereye. Bir tarafta Apple diyor ki şöyle silindir yaptım. İçerisinde Xeon 12 tekerlekli Xeon'u, Fire Pro'nun iki tanesini koydum diyor. Tek tuşa basıp çıkartıyorsun. Kimler onu bir çöp kutusu benzetmesi yapıyorlar biliyorsunuz zaman zaman ama bilgisayar dünyasındaki en radikal tasarım değişikliklerinden bir tanesidir. İşte diğer taraftan da başka bir anlayış var. O da büyük bir kasa yapalım, içerisinde iki tane sistem koyalım gibi. Meraklısına hitap eden bir ürün. Lilian'ın zaten müşterisi hep hazırdır yani. Evet. Bu ürün çıkardıkları anda zaten bekleyen bir kesim kitle var.
Ve yurt dışında ben takip ediyorum. Birkaç forumda da çok aktifler. Oradan kullanıcılardan gelen geri bildirimleri çok güzel dinliyorlar. O bahsettiğimiz masa şeklindeki bilgisayar kasasını da zaten prototip versiyonlarını ilk başta yayınladılar. Birkaç üyeye gönderdiler. Oradan aldıkları işte bilgilerle bayağı bir değiştirdiler. Ve hakikaten bu şekilde çalıştığın zaman insanları daha çok yakalayabileceği, hoşlanacağı, beğeneceği ürünler elde etmiş oluyorsun. Bu da zaten direkt olarak satışlara yansıyor.
Ya ama şimdi şeyi düşündüm, ne kadar üzücü bir durum. Bir taraftan Zalman diyorsun, yine çok iyi kasa üreten bir firma, zorluklar içerisinde. Bir taraftan da Lianli diyorsun, kullanıcısından gelen geri bildirimleri takip ederek
ürünlerini geliştirmek
isteyen firma. Gerçekten işini iyi yapan kazanıyor
her zaman. Aynen öyle. Her sektörde, sektör bağımsız olarak konuşuyoruz. İşini iyi yapıyorsan bir şekilde seni fark ediyorlar. Ve
nerede yalan yurda, yalan hile, hurda, hırsızlık, üç kağıt, sahte fatura girerse memleket fark etmiyor, orada zaten işler kötü gidiyor.
Evet Ali, teşekkür ediyorum
sana. Ben teşekkür ederim.
Donavu 1'in ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Donanım Haber'in bu bölümünde Talha ile beraberiz. Haberlerimize Talha ile devam edeceğiz. İlk haberimizden başlayalım istersen Talha. İlk haberimiz ne?
GTA 5. Son dönemlerin en çok konuşulan oyunlarından birisi herhalde.
Evet. Konsola çıkışı ayrı bir olay oldu. PC'ye çıkacak mı çıkmayacak mı diye çok konuşuldu. Derken PC tarihi de artık ufak ufak
bir iki ay sonra
belli.
Çıkacak.
Bunun dışında PC tarafında en büyük sürpriz ne oldu bizlere? Aslında bunu yeni nesil konsollara da eklemek lazım. Yeni FPS modu.
Evet, First Person Shooter modu ki daha önce PlayStation 3 ve Xbox 360'da bir modlamayla birlikte, daha doğrusu oyunun kodlarında buldukları bir içerikle birlikte ortaya çıkmıştı First Person Shooter modu. Şimdi bu resmi olarak yeni nesil konsollara ve PC'ye gelecek.
Aynı zamanda PC'de 4K desteği de olacak. Zaten 4K artık PC oyunları tarafında birçok oyun tarafından sunuluyor. Standart sistem buna uygun olduğu sürece birçok oyun motoru 4K çözünürlüğe çıkabiliyor. FPS modu ben açıkçası çok beğendim. Yani, oyuna çok farklı bir tarz katmış. Ve yani bilmiyorum, ben Xbox 360'da veya PlayStation 3'te oynamadım. Hem grafik kalitesi biraz bana keyif vermedi açıkçası.
7-8 senelik konsollarda hakikaten de o hissi veriyordu insanlara.
Yani konsol oyuncuları tabii ki konsollarını severek oyunları oynuyorlar ama PC'de alışan insan biraz
şey yapıyor. Siz donanım haber kitlesi yok mu?
Açıkçası ben çok heyecanlandım. Oyunda daha bir oynanabilir, ne bileyim, daha bir içinde olmuşsun.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Benim diyen pek çok shooter oyunundan daha fazla keyif verecek. Evet, GTA dediğimiz oyun third person moduyla birlikte meşhur olmuş. Onunla ün kazanmış bir oyun. Tabii onun öncesinde bir top side dediğimiz tepe üstü bakış açısı da vardı ama hani 3 boyutlu arenaya geçtiği zaman her zaman için biz third person olarak, yani 3. kişi bakış açısıyla gördük GTA'yı. Bazı insanlar yadırgamış, first person olarak mı oynayacağız falan demiş ama bu bir seçenek. Büyük ve gerçekten hoş bir seçenek. Dediğim gibi başta da pek çok first person shooter oyun çıkıyor. Gerçekten çok revaçta olan bir oyun türü. Ama bunların arasında kendini kaliteyle gösterebilecek bir oyun GTA.
Ve hızlı da olmuş açıkçası, böyle sanki bir Call of Duty oynuyormuşsun gibi bir aksiyon sahneleri vardı. İşte trailer de şu anda ekranlarınıza gidiyor. Gerçekten güzel olmuş. Heyecanla bekliyoruz diyelim.
Evet.
Buradan da ikinci haberimize geçelim. Logitech'in G302 MOBA faresi. Logitech yeni bir fare duyurdu ve MOBA oyun türlerini özel olarak geliştirmişler. Bir MOBA faresi sence nasıl olmalı Talha?
Yani bir MOBA faresi, aslında baktığımız zaman MMO oyuncularının özel fareleri her zaman için görüyoruz. Üzerinde böyle yüzlerce tuşun olduğu karmaşık
bir yapıya sahip. Çoğuna da doğru düzgün basamıyorsun.
Evet, yani özellikle o profesyonel MMO oyuncularına hitap eden bir türdü. Ama MOBA türü de son dönemde, yani daha doğrusu son yıllarda inanılmaz revaçta. Profesyonel işte e-spor dediğimiz oyunculuk gibi bir olay söz konusu.
Free to play olması zaten çok büyük bir avantaj.
Evet, yani insanlar ciddi paralar kazanıyorlar bundan. Hatta bir e-spor oyuncusunun yılda 800 bin dolar karşılığında Twitch üzerinde canlı yayın yapacağını falan bile haber olarak biz bölüm sonu canavarında belirtmiştik. Yani gerçekten de önemli bir oyun türü haline geldi MOBA. Özellikle senin de dediğin free to play olayla çok daha fazla kişi tarafından oynanılıyor. Ve şimdi bir fare nasıl olmalıdır? Dediğim gibi hani MMO oyunculuğuna hitap eden şeylerde mouse'lar daha karmaşık yapıya sahip.
Çok
burada çok daha sade, çok daha zarif olması lazım. Bu yapıya uygun bir şeyle cihaz da gelmiş Logitech karşımıza.
Şimdi benim MOBA çok fazla tecrübem yok ama oynadığım sürede fark ettiğim şeyler, en önemli kriter bence fareyi hızlı hareket ettirebilmek.
Evet.
Çünkü bir anda ekranın bir üst köşesinde, sonra aşağı köşesinde ve sürekli bir tıklama hareketi var. Çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt. Hem mouse'un buna dayanıklı olması lazım hem de hareketleri yakalaması lazım.
O tıklama zamanlama olayının özellikle Dota'yı oynadıysan, ki oynamışsındır mutlaka ve Blizzard hayranı olarak bilirsin. tabii Dota Blizzard'da bir önceki şeydi.
Ya kökenleri aslında moduydu, evet, Blizzard'da Warcraft 3'e dayanıyor. Tabii
şimdi Valve'in elinde, yanlış anlaşılma olmasın. Tıklama çok önemlidir. Hatta böyle son saniyede bastığın zaman altın da gelir, hem XP de kazanırsın. Bu noktada hızlı olması, yani o tıklama olayının en önemli unsur olduğunu düşünüyorum MOBA oyunlarında. Bu noktada da gerçekten de bu frekans olayını iyi tutturmuş bir mouse.
G302 aynı zamanda diğer adı da Daedalus Prime adında bir fare. 6 tane tuşu var. Kablolu. Bence kablolu olması doğru. Çünkü kablosuz farelerin birçoğunda şöyle bir problem var. Kendi pili içinde olanlar gene keza iyi. Ağırlık dengesi konusunda, ama şahsen kalem pil veya herhangi bir siz dışarıdan sökülüp takılabilir pil taktığınız zaman o farelerin genelde ağırlık dengesi çok iyi olmuyor. Ya bir tarafa fazla pil ağırlık oluşturuyor, ya arkaya ya öne. Bu yüzden kablolu fareler hızlı hareket için bence daha başarılı. Hem pil derdi de yok. Pil, oyunun ortasında pil bitti işte, pili tak, fareyi şarj et gibi değerlerle de uğraşmak zorunda kalmıyorsun. 4000 DPI'lik bir faremiz var. Bunun dışında diğer özelliklerine bakalım. Saniyede 1000 Hz'lik bir tarama hızı var. Rapor hızı var. Bunun dışında 20G hızlanmaya kadar hareket edebiliyormuş ki. Üzerindeki sensör demek ki bütün o hızlı hareketleri rahatlıkla yakalayıp MOBA oyunlarında kullanıcılara güzel avantajlar sağlayacak. İstersen buradan diğer haberimize geçelim.
Tabii.
Diğer haberimiz bildiğin gibi son zamanlarda aslında kesin olmamakla beraber dedikodu seviyesinde olan bir haber. Xbox One'ın Slim versiyonu gelecek. Mesela sen bir Xbox One kullanıcısın, sana soruyorum. Xbox One boyut olarak şu anda bir Slim versiyona ihtiyaç duyuyor mu sence?
Bence duyuyor. Ama
çünkü bu kaba yani. Çok... PlayStation 4'te kıyasladığımızda.
Şimdi şöyle bir kıyaslama yapıyorum Ender. Bakıyorum PlayStation 4'te tabii Kinect'te olmadığını ve PlayStation ayında dışarıda olduğunu varsayalım. Bunları dışarı aldığımızda adaptör olarak düşündüğümüzde, yani bu elektrik bağlantısından bahsediyorum. PlayStation 4'ün içinde olduğu zaman, o içinde olduğu halde şık bir tasarımı var ve küçük bir tasarımı var. Öte yandan Xbox One'ın adaptörü dışarıda, bunun yanında da kaba bir tasarımı var.
Kasası da çok büyük, evet.
Yani çok büyük bir kasası var, kaba da duruyor açıkçası.
Yani şimdi termal olarak iki konsolu karşılaştırdığımız aralarında çok fark yok. Yani o yüzden Xbox One'ın burada daha kalın olması, soğutucusunun içerisindeki tasarımı bence Microsoft'un bir tercihi olmuş. Slim versiyonu daha büyük ihtimalle soğutucudaki yükseklikten kurtararak ciddi anlamda bir alan kazanımı sağlayacak. Bunun dışında saat frekansları vesaire gibi konular var ama ben zannetmiyorum ki Slim versiyonu öbüründen daha hızlı olsun. Bu da oyun geliştiricilere iki farklı profil için oyun tasarlamak zorunda kalacak.
Tabii tabii.
O da konsol dünyasında zaten hiç alışık olduğumuz, gördüğümüz bir şey de değil.
Ya zaten ben de o tarz dedikoduları pek inandırıcı bulmuyorum. Senin dediğin gibi yeni bir konsol çıkacak. PlayStation 4 ile eşdeğer donanıma sahip olacak. Peki eski nesil konsol, daha doğrusu eski nesil diyorum, bir önceki konsol ne olacak veya ona çıkmış oyunlar veya onu alan oyuncular ne yapacak? Gerçekten de saçma bir dedikodu olarak gözüküyor. Şey diyeceğim son olarak ben. Donanımda, tasarımda Sony, yazılımda Microsoft. İkisi birleşse de bir konsol yapsa biz de kurtulsak bu dertten.
Evet, vallahi çok güzel olur. İstersen son haberimize geçelim.
Tabii.
AMD ve Nvidia'nın yeni oyun programları var. Ben kartları söyleyeceğim ve yanında gelen oyunları söyleyeceğim. Sen de işte hangisinin daha cazip bir teklif olduğunu kendince yorumlarsan sevinirim. İlk taraf Nvidia'dan geliyor. Pick Your Pet isimli yeni bir oyun paketi var. Hangi ekran kartlarını alırsınız? GTX 980, 970, 780 Ti ve 780 alırsanız şayet bu tarihten itibaren Ubisoft'un belirlenen oyunlarından bir tanesini seçebiliyorsunuz. Oyunlar Far Cry 4, Assassin's Creed Unity ve The Crew.
The Crew. The Crew olmasın ya. Daha önce programdan önce de konuştuk seninle. Onboard şeylerde, ekran kartlarında bile çalışacak bir görselliğe sahip olduğunu düşünüyorum The Crew'un, ama Assassin's Creed Unity özellikle çok yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan bir oyundu.
Kartlar da zaten o yüzden yüksek seçilmiş zaten.
Onun hakkını verebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Far Cry 4 de güzel olabilir ama o konuda birazcık şüphelerim var.
Peki sence sen oyuncularla daha fazla yakınsın. Oyuncular bir donanım alırken yanında ve mesela ekran kartı alırken yanında gelen ekstra oyunlara dikkat ediyorlar mı? Yoksa sadece ekran kartlarından alacakları performansa göre mi tercih yapıyorlar?
Bence öncelik ekran kartlarından alınan performanstır. İkinci seviyede tercih olarak belki oyun tetikleyebilir. Ya şunu alayım noktasında bir
belki
karar verebilir.
Belki benim de düşüncem o şekilde. Ülkemizde kesinlikle senin dediğine katılıyorum ama yurt dışında galiba biraz etkiliyor. Çünkü bu programlar yıllardır var ve hani talep olmasa, insanlar tabii bunu istemese üreticilerin böyle bir şeyin altına gireceğini zannetmiyorum açıkçası.
Kesinlikle katılıyorum.
O yüzden tercih noktasında bazen bir insanın fikrini değiştirmesine yardımcı olabilir. Çünkü gerçekten güzel oyunlar da var. Şimdi istersen AMD tarafına gelelim. AMD uzun zamandır Never Settle Forever isimli program geliştirdi. İçerisinde bayağı bir oyun var. Aldığınız karta göre işte altın, gümüş veya bronz seviyesinde seçebileceğiniz oyun sayısı değişiyor. En son 295 serisi, 285 serisini hatırlarsanız Alien Isolation ve Star Citizen'in özel bir modülünü eklediler. Bence Star Citizen'in içerisinde olması bile başlı başına bir tabii heyecan canım verici bir şey.
Ya Star Citizen zaten PC donanımının hakkını veren bir oyun. Kickstarter projesi her seferinde milyon dolarlar rakam olarak kırıyor. En son 50 milyon doları da aştığını hatırlıyorum. Ve o noktada gerçekten alacağımız ekran kartının hakkını verebilecek bir oyun.
Aynen öyle. AMD bu arada işlemci tarafında da oyun programını, Core Evolution programını genişletti. Normalde Apu yongalarını, en güncellerini alırken çeşitli oyun aracısından seçenek yapabiliyordun. Şimdi FX programında 6 ve 8 çekirdekli işlemcileri de dahil etmiş. Bence işlemcinin burada oyun programına dahil edilmesi daha doğru bir karar olmuş. Çünkü AMD işlemcilerini zaten tercih eden insanlar fiyat performans segmentinde bilgisayar topluyorlar. Ve yanında da ekstra iyi bir oyunu ücretsiz olarak almak bence gerçekten
tuzu biberi olmuş.
Hem tuzu biberi oldu hem de fiyat performans oranını biraz daha da yükseltiyor bence.
Kesinlikle. Zaten son dönemde baktığımız zaman PC donanım satış rakamlarına büyük paydanın oyun donanımları alan oyuncular olduğunu görüyoruz. Yani onlar para yatırıyor artık PC donanımına. Daha doğrusu masaüstü PC donanımına. Bu noktada da bu tarz yani oyun vermek oyuncuya ki zaten oyuncunun da bu piyasayı ayakta tuttuğunu düşünürsek çok güzel bir etkileşim olduğunu düşünüyorum.
Peki Talha, bu haftalık haberlerimiz bu kadardı. Sağ olasın, yorumlarında bize güzel değerlendirmelerde bulundun. Donanımı ver, şimdi özel konuyla devam edecek. Donanım Haber'in konuk bölümüyle devam ediyoruz. Yanımızda da sizlerin yakından tanıdığı Recep Kulan var. Kendisi Asus Türkiye'de A ürünleri ülke müdürü olarak görevini yürütmekte. Hoş geldin Recep.
Hoş bulduk Enler.
Birçok şey hakkında konuşacağız. Yeni kablosuz teknolojileri, bunlar neler getiriyor. Ama bunlardan önce şunu sormak istiyorum. Zaten bugün bir internet servis sağlayıcıya gittiğinde sana bütün paketi hazır olarak getiriyorlar. Kendilerinin sunduğu bir modem var. Onunla kurup bilgisayarına internete girebiliyorsun. Kullanıcılar bu noktada neden farklı modemlere yönelmeli?
Şimdi tabii ki internet sağlayıcılar uygun paket olması ve insanları internete yönlendirme amacında hani uygun fiyat, olabildiğince uygun fiyatlı ve ihtiyacı giderecek cihazları sağlıyorlar. Sizin ihtiyacınız sadece internete girmekse tabii ki bunlar için yeterli bir cihaz sağlayıcı tarafından sağlanıyor. Eğer ki sadece internete girmek dışında yapmak istedikleriniz varsa o zaman farklı bir çözüme yönelmek gerekiyor.
Mesela ben kendi tecrübemden söyleyeyim. Mesela fiber internet kullanıcısıyım. O verdikleri modemi kullanırken A'dan büyük boyutta bir dosyayı bir bilgisayardan bilgisayara kopyalarken diğer bilgisayarda mesela Wi-Fi performansının telefonda bile ciddi anlamda düştüğünü hissedebiliyorsun. Sayfaların yüklenmesi gecikiyor. Bunun dışında bazen paket kayıpları oluyor. Bu tarz durumlar aslında buna güzel bir örnek olarak gösterilebilir mi?
Burada şöyle söyleyebiliriz. Eğer ki sadece internetten faydalanma durumu söz konusuysa tabii ki yeterli oluyor. Fakat dosya kopyalama, özellikle ağ içerisindeki dosya kopyalama kablosuz veya kablolu çözümlerde oldukça performans farkı yaratabiliyorsunuz. Normal bir modem veya router'dan alacağınız performans pekala gigabit portu dahi olmayan veya kablosuz transfer hızı 300 megabit ve daha aşağısı bir hız olan router'dan alabileceğiniz kopyalama hızı performansı oldukça düşük oluyor.
Peki ağ birden fazla cihazın bağlı olması ağ performansı üzerinde ciddi bir etki oluşturuyor mu?
Tabii ki bu oluşturuyor. Mesela siz normalde standart bir modem veya router kullandığınızda bu cihazın tasarımı bellidir. Genellikle ev kullanıcısı için tasarlanmıştır ve işte 3-5 makine veya 10 makineye kadar hani performansı ideal seviyesine tasarlanmıştır ki çünkü özellikle internet sağlayıcı tarafından verilen cihazlar minimum düzeyde maksimum performansı alabileceğiniz cihazlardır. Fakat siz daha ağır bir kullanım yapıyorsanız, atıyorum birden fazla kardeş olabilirsiniz evde, herkes interneti yoğun olarak kullanıyor olabilir.
Bunun dışında herkesin telefonu var, tableti var artık.
Pekala, bunlar da etken. Zaten bunun bir nevi sonucunu şeyden de anlayabiliyoruz. Geçmişte 54 megabitlik cihazlar
konuşulurdu
ve internet sağlayıcı tarafından verilirdi. Şimdi 150 megabit'e, onun ardından 300 megabit'e kadar artan bir hız trafiği değişiyor. Baktığınızda pekala şu an hala kullanılan maksimum hızlar 100 megabit. Hani internet sağlayıcı tarafından verilen. Dolayısıyla aslında 100 megabit bir modemin size yetmesi lazım.
Evet, teorik olarak öyle. Tabii zaten dosya kayıpları, o teorik değerlerin günlük hayatta pek ulaşılamadığını düşünürsek oraya da geleceğiz zaten. O değerlerin ne kadar yüksek olması günlük kullanımı o kadar iyi bir şekilde yansıyor. Şimdi kablosuz modemlerde artık hızlar çok ciddi rakamlara gelmeye başladı. İnsanlar bir anda şaşırıyor. 2400 megabit saniyede hızlar gibi değerler konuşulmaya başladı. Örneklerden bir tanesi de şu anda önümüzde var. Bu cihazlarla bu hızları yakalamak için neler gerekli?
Önümüzdeki model Asus'un RTA AC87 modeli. En hızlı olan router modelimiz şu anda. Bu hızlar ne için gerekli diye sorarsak, günümüzde artık 4K video streaming oldukça önem kazanmaya başladı. Birçok video içeriği 4K'ya geçiş yönünde. Keza cihazlarımız, telefonlarımız dahi artık 4K çekebiliyor oldu. 4K bir videoyu kablosu olarak izlemeniz için belli bir hızın üzerinde kablo transferi yapmanız lazım. Sizin normal standart seviye mesela internet sağlayıcı tarafından sağlanan bir modemle veya routerla bunu yapabilmeniz pek mümkün değil. İşte bu konuda daha yüksek hızlara sahip olan cihazlara ihtiyacınız oluyor. Bununla da bitmiyor. Pekala 450 megabit civarında, 450 megabit ile 600 megabit arası bu transfer hızını sağlayabilirsiniz ama düşünün ki sizin evinizde 2 kişi veya 3 kişi aynı anda ağ üzerinden böyle bir istekte bulunuyor. 4K videoyu izleme isteği. Tüm bu kişilerin performansı kaybı yaşamadan bunu sağlayabilmesi ancak bu tarz bir cihazla mümkün olabiliyor.
Şimdi geleneksel modemlerde ben yanlış bilmiyorsam modemler istekleri sırayla cevap veriyor. Şimdi birden fazla cihaz bağlı olduğu zaman modeme önce işte Recep'ten gelen isteği cevaplıyor. Sonra benim paketi cevaplıyor. Bu böyle bir sıraya koyuyor. Bu da ister istemez bir gecikme oluşturuyor. Belki günlük kullanımda internete girerken bir şey ifade ediyor. Özellikle oyun oynamak istediğinizde böyle bir durum gerçekten ciddi bir sıkıntı oluşturabiliyor. Bunun üzerine yapılan çalışmalar var mı?
Şimdi orayı biraz daha baştan alayım ben. Güzel bir noktaya değindin. Genellikle kullanıcılar dikkat ederseniz modemler yıl geçtikçe, modem ve routerlar, anten sayısı artmaya başladı. Anten sayısının artmasını ne yazık ki kullanıcılarımız çekim gücünün artacağı anlamında düşünüyorlar. Fakat hani böyle bir durum söz konusu değil. Anten sayısının artma nedeni farklı frekans aralıklarında yayın yapmaya başladı artık. Mesela 2.4 GHz ile 5 GHz frekansları.
Aynı anda çalışıyorlar.
Aynı anda çalışıyorlar.
Fazla anten gerekti.
Evet. Artık yeni gelen cihazlar daha fazla kullanıcıya daha fazla bant aralığı sağlaması gerekiyor. Keza bunun için de daha fazla antene ihtiyaç duyuluyor. Yani anten sayısının artması, çekim alanının artmasından öte aynı çekim alanında daha fazla cihaza cevap verebilme amacında.
Peki karşı taraf şimdi alıcı cihaz da çok önemli değil mi? Bu router'ı aldık standart bir telefonla veya USB dongle'la bağlandığımızda, dizüstülerin içindeki ağ kartlarını kullandığımızda bunlardan verim alamıyoruz. Peki bu hızları destekleyen USB aparatlar var mı?
Tabii kesinlikle bu da çok önemli. Yani bu tıpkı ikimiz ben sana bir para alışverişi yapıyoruz. Ben çok hızlı sana parayı verebiliyorum ama sen yavaş aldığın sürece sana verebileceğim para miktarı hani oldukça az olur. Biraz
hani ben araba, otoyol, olur. İşte Ferrari, toprak yolda kullanmak gibi bir örnek verecektim.
Sen biraz parasal bir örnek olur. Ona uygun bir adaptör olması gerekiyor. Bu önemli. Bir yeni bir teknoloji mevcut. Özellikle bu yeni gelen RTAC87U ile MIMO tasarımı bundan sonraki cihazlarda da yaygınlaşıyor olacaktır. Bu da multiple output, multiple input anlamına geliyor. Yani
çoklu giriş çıkış.
Evet. Aynı anda çoklu şekilde sinyali alıp verebiliyor. Mesela sen de bağlısın modeme, ben de bağlıyım. Sen bir sayfa açtığında, tabii bu bahsettiğimiz şey çok daha küçük paketler halinde. Bizim hissedemeyeceğimiz hızlarda gelişen bir olay. Bir sana cevap veriyor, bir bana cevap veriyor. Bir sana, bir bana. Bu şekilde ilerlerken yeni MIMO tasarımında bu cihaz aynı anda her ikimize de cevap verebiliyor.
Oyun durumunda şöyle bir problem oluşabiliyor. Karşı taraf mesela iki kişi aynı anda internete girmek istiyor. Biri oyun oynuyor. Özellikle hızlı aksiyon oyunları, FPS tarzı oyunları oynadığını düşünürsek. Diğer taraf mesela internette surf yapsa bile yani çok fazla bir paket trafiği oluşturmasa bile aslında bu sıraya koyma işleminden dolayı ekstra bir gecikme süresi oluşuyor değil mi?
Tabii.
Peki kablosuz bağlantılar lafını kestim pardon. Oyun oynamak artık bugün mümkün mü? Biz hala hani biraz eski kafayla beraber sağlam olsun kabloyu bağla. İşte koşullardan etkilenmesin. Modemin önünden biri geçti. İşte paket kaybı oldu. Ping yükseldi tarzında durumlar olmasın. Söz konusu mu bu tarz örnekler artık yoksa kablosuz bağlantılarla oyun oynanabiliyor mu?
Kablosuz bağlantılarda eğer ki yeterli hıza sahip bir modem veya routerınız varsa oyun transfer hızı ve ping süresinde oldukça yeterli değerleri elde edebiliyorsunuz. Zaten bahsettiğimiz mesela en üst modelden yine gidiyor olacağım. Gigabit transferden daha yüksek bir transfer elde ediyorsunuz. Bu konuda dolayısıyla bir artık kablo bağlamaktan daha hızlı bir hızı zaten erişebiliyorsunuz. Ha burada tek bir neden var. Hani ona dikkat edilmesi gerekiyor. Router'ın cihazınızla client'la olan uzaklığı çok fazlaysa tabii ki sinyal kalitesi ve araya giren etmenler bunu etkileyebilir.
Evet, peki routerlarda yeni özellikler ne? Artık hepsinin üzerinde USB portlarını görüyoruz. Buradan işte disk takıp ağ üzerinde paylaşabiliyoruz ama burada da aslında iş biraz daha yükseldi. Bu cihazlar da sanki içerisinde bir sabit disk olmayan NAS gibi davranmaya başladı, değil mi?
Evet. Şimdi geçmişe dönecek olursak, öncelikle USB portları entegre edildiğinde routerlara amaç USB printer yazıcı paylaşımıydı. Daha sonra disk paylaşımı çıktı. Hatta çok eskilere giderseniz Asus ilk, hani Asus böyle bir yenilik getirmiştir. Router'ın içine, modemin içine direkt 3.5 inçlik diski takıp bunu sanki bir NAS'mış şeklinde kullanabildiğiniz bir model vardı. Zaten şimdiki modellerin atası da o. Şimdi yapabildiğimiz birçok şeyin ilkel hali de o router'dan sonra geliyor. Neler yapabiliyoruz? Çok fazla anlattık. Download Master özelliği var. Download Master'ı birçok kişi sadece BitTorrent olarak düşünüyor ama BitTorrent dışında da sitelerden router'ınız kendi başına siz tanımladıktan sonra indirme işlemi yapabiliyor. Tabii ki burada illegal içeriği biz onaylamıyoruz. Hani,
o kullanıcının kendi artık kullanım şekli olacak.
Bunu yapabilmek oldukça büyük lüks. Çünkü artık bilgisayarınızı çalıştırmanıza gerek yok. Bir kere tanımladığınız zaman bu işlemler oluyor. Ve router'ınızı kontrol etmek için de bilgisayara ihtiyacınız yok. Tabletinizden, telefonunuzdan veya herhangi bir browser üzerinden erişebileceğiniz cihazınızdan router'ınızı indirdiğiniz dosyaları kontrol edebiliyorsunuz. Kendi evinizin ağına yine Asus'un DDNS desteği sayesinde istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz.
O çok önemli. Şimdi NAS'larda var bu özellik. Hatta bazıları senin de dediğin gibi DNS yöntemleri üzerinden sabit bir adresle tanımlamanıza izin veriyor. Bunları router'da da yapmak mümkün mü? Yani ben buraya bir tane disk bağladım. Ondan sonra dışarıdayım. O diskteki bir veriye ihtiyacım oldu. Hemen uzaktan bağlanıp IP adresini falan öğrenmeye kasmadan dosyalarıma, verilerime ulaşabiliyor muyum?
Evet, Asus'un birçok cihazında bu mümkün. Hatta orta ve üst seviyenin tamamında var diyebiliriz. Ve Asus bunun dışında ücretsiz DNS adresi de veriyor. DDNS adresi de veriyor. Mesela atıyorum ender.asus.com.com adresinden evdeki cihazına istediğin yerden erişebiliyorsun. İşte iCloud desteği var. iCloud ile evindeki bilgisayarını Wake Online özelliğini açtığın takdirde uzaktan uyandırabiliyorsun. Daha sonra daha önce ağını açtığın paylaşımdaki disklerine erişebiliyorsun. Mevcut zaten Download Master ve diğer işlemleri zaten kontrol edebiliyorsun. Router'ın arayüzüne, modemin arayüzüne erişebiliyorsun. Oradaki tüm ayarları değiştirebiliyorsun. Diyelim oldu ki ben dışarıdayım. İşte internet koptu bir şekilde. Evdeki annem babam hani çok fazla tabii ki nasıl bir ayar yapacağını bilmiyor. Ben tak uzaktan erişip, tabii internet koptuysa nasıl erişeceğiz? Orada biraz çıkmaza girdik ama internet kopmadıysa ve başka bir arıza varsa uzaktan erişip çözebiliyoruz.
Evet. Bu tarz özellikleri gerçekten ağ ürünlerini görmek güzel. Çünkü ağ ürünleri kendileri de artık içerisinde bir boyut atladı ve ağ ürünlerinden ziyade kendi başlarına bir platform haline geldiler. Recep, sana çok teşekkür ediyorum. Hasta hasta buraya geldin, kırmadın bizi.
Ben teşekkür ederim.
Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Konuğumuzun ardından Donanım Haber'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren, yani ikinci programdan itibaren sizlerin bizlere sorduğu soruları da programda yer verip cevaplayacağız. Bunun için yapmanız gereken forumumuzda teknik yardım bölümünde ilgili üst konuya giderek sorularınızı bizlere yazmak. Biz de buradan sorularınızı okuyup programın son bölümünde değerlendirip cevaplayacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bir yeni programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.